Herkese iyi akşam. Herkese iyi akşamlar. 3 dakika içerisinde çok sevdiğim, değerli dostum, benim için hayatımda gerçekten de önemli bir yeri olan can dostum diyebileceğim Doktor Hüseyin Nazlıkul'la çok güzel bir canlı yayın yapacağız. Kendisiyle zaten bugün uzun bir süre birlikteydik. Çünkü bugün benim onunla zaten bir sağlık seansım vardı. Ardından pazar günkü onun çok güzel bir programı var. O programa konuk oldum. Normalde hiçbir televizyon kanalına çıkmıyorum. O yüzden çok özür dilerim eğer aranızda beni davet edip de bu şeyleri, bu canlı yayını izleyen varsa lütfen şey yapmayın. Hani yanlış bir şey gelmesin aklınıza. Gerçekten hiçbir yere çıkmıyorum. Sadece Hüseyin Hoca benim çok çok yakınım olduğu için hani sanki onun evinde ağırlanıyormuşum duygusuyla onun programına çıktım pazar günü. Zannediyorum ki pazar akşamı saat 7.20'de yayınlanacak KRT TV'de. Sağlık üzerine, COVID üzerine, yapılması gereken, yapılmaması gereken üzerine kendi deneyimlerimiz üzerinden konuştuk. Tabii onun sağlık bilgisi çerçevesinde. Ve paylaşırım tekrardan. Birazdan 2 dakikaya bağlanacağız. Umarım ki bu kitap okuma yolculuğumuz iyi gidiyordur. Çünkü iradeyle ilgili ben bilerek 3 dakika önce bağlandım ki iradeyle ilgili özellikle şunu belirtmek istiyorum. Burada kafası karışan bazı insanlar olduğunu gördüm. Hypatiaistanbul.com adresine girdiğinizde okuma kulübüne tıkladığınızda karşınıza gelen üyelik numaranızı, yani daha doğrusu üyelik adınızı, bu bir e-mail adresi olabilir, ve şifrenizi girdiğinizde otomatikman sizi bir sayfaya atacak. O sayfa zaten bizim hypatiaistanbul.com'daki birlikte benim size bilgiler paylaştığım sayfa. O sayfanın içinde zannediyorum işte üçüncü ya da üçüncü paylaşımın yapılmış olması lazım. Ben bu paylaşımları yazıyorum, ekibe gönderiyorum. Onlar programa uygun tarihlerle bu paylaşımları yapıyorlar. O yüzden lütfen hypatiaistanbul.com'a girin ve okuma kulübündeki o paylaşımları okuyun. Onların içinde linkler var. Dertleşmede Natalie Barki ile konuştuğumuz işte çok güzel o araştırmaların hepsinin linklerini koydum oraya. Bu pazar önemli bir işte yazı yayınlıyorum. O yazının içinde ilk adım seansı adını verdiğim, benim genelde asistanlarıma yaptığım bir seans var. O seansı tek başınıza, bu tek başınıza kendi kendinize yapacağınız bir seans. Bu seansı tek başınıza mutlaka yapmalısınız. Çünkü faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Kusura bakmayın, bugün biraz yorgunum. Bir de böyle hafif biraz işte günün yorgunluğunun, sabah saat 8.30'da evden çıkıp günün yorgunluğunu yaşayarak buraya geldiğim için biraz dilim sürüşüyor olabilir. Özür dilerim bunun için. Şimdi Hüseyin Hoca'ya bağlanacağız. Kendisini davet edeceğim. 2 saniye. 2 saniye. Kendisi zaten hazırdır diye düşünüyorum. O yüzden lütfen hypatiaistanbul.com. Voilà.
İyi akşamlar. Hoş bulduk canım.
Çok güzel. Ben biraz 3 dakika. Pardon, kulaklığa geçecek.
Evet. 3 dakika önce sizden 3 dakika önce bağlanıp biraz işte bugün birlikte geçirdiğimiz günün son yarısıyla ilgili biraz rapor verip bizi izleyen insanlara ondan sonra sizi bağladım. Şimdi buradaki yorumları biraz kapatacağım. Sonra son 10 dakikada tekrardan açacağım ki bazen konuşma donmasın diye. Evet, Hüseyin Nazlıkul karşımızda. Benim kıymetlim kendisi. Hüseyin Hocam nasılsın, görüşmeyeli bir saattir?
Teşekkürler, gayet iyiyim. Sağ ol.
Çok güzel. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi şöyle, ben insanlara çok kısaca bir sizi tanıtmak istiyorum. Çünkü gerçekten de böyle çok kıymetlim dediğim sayılı insan var. Bir tanesi de sizsiniz. Normalde ben Hüseyin Hoca senle benle de konuşabiliyorum ara ara. Sizli bizli de, o yüzden değişebilir, yanlış anlaşılmasın. Gerçekten kendisi benim can dostumdur. Neden böyle dediğimi de kısaca anlatayım. Bu gözümde bir göz bebeğimde bir küçülme olmuştu. Ve çaresizdim. Çok uzun süre işte... bir seneye yakın bir zaman dilimi içerisinde göz bebeğimdeki küçülmenin nedenini arıyordum ve bu tip küçülmeler çok önemli gözde olduğu zaman, çünkü beyinde bir ur olduğunda ya da akciğerlerde bir ur olduğunda, vücutta saklanmış bir kanserli hücre olduğunda ve kitleye dönüştüğünde olan bir şeydi bu. hızlı hızlı anlatıyorum ve Türkiye'deki işte ilk 10'da kim varsa nörolog hepsini gezdim. İngiltere'de gezdim. Bütün makinelere girdim. Beynime bakıldı, bütün vücuduma bakıldı. Radyoaktif işte incelemeler yapıldı. Hiçbir şey bulunamadı. Çok çaresiz bir şekilde en sonunda Hüseyin Hoca'yı bana birisi tarif etti. Çünkü kendisi bir holistikçi ve Alman ekolünden gelen bir holistikçi. Ben de Alman ekolünden gelen bir doktor arıyordum. En sonunda kendisini buldum ama hiç tanımadığım için de hani böyle öğrenilmiş bir çaresizlikle gittim kendisine. Ve kendisi beni inceledi. Böyle çok işte tahliller yaptı. 2 ayda beni iyileştirdi. Bir senelik bir arayışın sonunda. Orada ilişkimiz başladı. Yaklaşık 10 sene önceydi bu. Ondan sonra benim ona olan platonik aşkım devam etti ve ben her başım sıkıştığında her konuda ona gittim. Bazen psikolojik olarak ona gittiğim zamanlar oldu. Orada da beni çok çok güzel bir şekilde ağırladı. Sağlığıma kavuşmamı her zaman sağladı. O yüzden kendisi sadece bir doktor değil, gerçek bir şifacıdır. Zaten ben kendi paylaşımlarımda, eğer beni takip eden insanlar bilirler, sıklıkla kendisinin adını paylaştım. Bir soru sorulduğunda işte bir doktor tavsiyesi gerektiğinde doktor tavsiyesi yapılmaz diyerek yine de kendi ismini hep zikrettim. O yüzden de beni tanıyanlar onu zaten tanıyorlar ama bugün de onu konuk olarak ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, giriş yaptım böyle. Buyurunuz efendim.
Hoş bulduk. Bu söylediklerine eklenebilir? Şu kadar da ben söyleyeyim. İnsan bazen bilerek, bazen bilmeyerek, ama özellikle ben bilgideki kastım zorladığımız mantık çerçevesinden ziyade bizim bir de farklı bir bilgi kaynağımız var. Ve dolayısıyla ruhumuzun ve zihnimizin o bilgeliği ve o bazen bizim hem aklımızda hem de bilinçaltımızda çok daha titreşimi alabiliyor ve kendi rezonansında olup olmadığına bakabiliyor. Çünkü insanoğlu bir bilgi topluluğu, yani bir yaklaşık şöyle söyleyeyim, 500 bin kilometre sinir ağı olan devasa bir elektriksel sistem ve sürekli elektronların birbirine atıf yaptığı, aynı titreşimde bulduğu insanlarda bazen söze girmeksizin düşüncelerinin bile aktığını ve dolayısıyla o kanalın titreşimini hissettiğim nadir insanlardansın, olgun bir ruhsun ve dolayısıyla bu konuda da evet, ülkemize de son yıllarda özellikle zihin ve ruhla ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. Meditasyon rutinde artık ülkemizde de bir yapıya girdi. Tütsüleri yakmak da belli bir rutine girdi ama bunlar sadece spiritüel anlamda yapılacak olan bir antrenmanla değil, içselleştirilerek, içsellik yolculuğuyla ancak olgunlaşabilen veriler. Onun için siz bana geldiğinizde zaten
lütfen bana hocam, ben sonra arada siz diyorum ama lütfen tamam, bana sen de yani kendi
onun için bana geldiğindeki o bir biçimiyle hem yaramaz hem içten hem afacan ama bir o kadar da sorgulayıcı o yaramaz kızı karşımda gördüm ama dolayısıyla şüphe sorularla, büyük büyük sorularla, ama zaten önce karşınıza gelen insan dolayısıyla bütünüyle kabul etmediğiniz müddetçe onun kafasındaki soru işaretlerini bir size olan bir saldırı olarak değil, size karşı bir şüphe olarak değil, aslında anlamanız gereken bir kapıyı aralamanız gerekiyordu. Çünkü sen aslında yaptığın o 1 yıllık, 1,5 yıllık arayışın sonunda kendin bile birçok hekimi göremediği sempatik sinir sistemle ilişkilendirmeyi kafanda network olarak kurmuştun. Evet. Dolayısıyla bize de otonom sinir sisteminin regülasyon tıpında sadece bilen değil, bunu uygulayan bir hekimin karşısına geldiğin için de ve ön yargısına bakılınca da ister istemez sorunun görüldü ve çözüm de oldu. Çünkü sen ciddi bir şekilde şifalanmak arzusu ve niyetindeydin. Ve sonuç itibariyle de
kesildi ama gelecek herhalde. 2 saniye. Hocam. Arkadaşlar. Çok kalp geldiği için olabilir mi? Şimdi geliyor. Şifalanmak arzusunda ama şu an bir şey dönüyor.
Çünkü ekran karşıda dolmuş gibi.
2 saniye hemen tekrardan bağlıyorum. Böyle bir şey oluyor arada, herhalde yoğunluktan dolayı. Evet.
Sanırım teknolojinin biraz oysa ben cep telefonunun internetine bağlanıyorum. Wi-Fi'de bir sıkıntı
Bence
olmasın diye ama ekranda bir
aynen.
donukluk ve bilgi akışına bir düzensizler olabiliyor.
Ben de şu an tamamen şeydeyim yani 4G'deyim benimki yani selden
geliyor mu şimdi?
Evet, çok rahat. Şu an geliyor ama kamerayı değiştirdiniz, açıyı değiştirdiniz, öbür tarafa görüyoruz. Hah, gitti. Hay Allah ya. Evet. Synergy'yi tekrardan bekliyoruz. Kusura bakmayın. Evet, şimdi geliyor. Her şey yolunda mı?
Her şey yolunda normal koşullarda ama teknolojinin gazabı olacak. Uyarılar durduracak. Dolayısıyla düşündürecek.
Evet,
Sistem.
değil mi? Biz her şeyde anlam aramaya devam
Evet,
ediyoruz ne
evet.
olursa olsun.
İnsanoğlu kendini her şeyin üstünde algılıyoruz ama teknoloji bazen en basit bir bilgi akışı bizi bile engelleyebilecek yapıda olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla biz hiçbir şeyin üzerinde değiliz aslında. Bu
Hiçbir
sistemin
şey.
sadece bu sistemin bir parçasıyız yani bir damlasıyız ya da belki bir fotonuyuz.
Senin çok güzel bir lafın var. İnsan doğaüstü bir canlı değildir. Kendisini
Kesinlikle değil.
doğanın üstünde konumlandırmaya çalışması çok kötü bir şeydir diyorsun. Ben buna bir şey eklemek istiyorum. İnsan doğanın ürünüdür ve doğanın ürünü olarak kendini kabul ettiğinde, doğayı bir rahim olarak görmeye başladığında, yani doğanın doğduğu yer, insanın doğduğu yer olduğunu anladığında, bu gezegendeki her şey, bütün taşlar yerlerine oturacak diye düşünüyorum.
O konuda haklısın ama asıl sorun şu. Mesela örneğin biz ışığı keşfettiğimiz için zorlukla karşılaştık. Şimdi gün sirkadyen ritmi biyolojik saatin dışında kendimizi sanki o saatin üzerinde algılıyoruz. Oysa geç saatlerde çalışanlarda bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Yani şu doğanın ritminin bir devamıyız. Örneğin bizim düşünmemiz için hipokampus denilen bir merkezimiz var. O olmadan ne idrak etmemiz ne de düşüncelerimizi ifade etmemiz mümkün. Ve onun kendine has özel bir titreşimi var. 7,8 Hz. Çok ilginçtir. Dünyanın ekseni etrafını saran dolayısıyla atmosfer tabakasında da Schumann frekansı var. Schumann frekansı da 7,8. Dolayısıyla dünyanın etrafında diğer gezegen sisteminde tüm atmosfer tabakasındaki bilgi titreşiminde olan frekansla bizim hafızamızdaki frekans aynı. Yani dolayısıyla
Beyin
kendini
dalgalarımız.
beyin dalgası, kendini onun dışında göremezsin ve onun içinde bir minör bir yerdeyiz. Dolayısıyla bizim dışımızda hiçbir canlı şu doğanın canını okumadı. Yani bugün ödediklerimizin birçoğu da şuursuzca, şımarıkça bu gezegende misafir olduğumuzdan bilmemezlik ve bu işin sahibi ve dolayısıyla bu milyarlarca yılın varlığı yaşadığımız ömürde tüketebileceğimiz bir şuursuzlukla doğaya canlı okuyoruz. İnşaat iyiydi, hava kirliydi vesaire. İster istemez bu da bize birçok kronik hastalıklar, böyle pandemi gibi süreçleri, düşünememe hali ve en önemlisi de kişinin kendisiyle sürekli savaşı hale getiriyor. Yani şuursuzluk savaşın başlangıcı, kronik stres demek. Bizim kimseyle ne savaşacak bir durumumuz var. Dolayısıyla sizin çok yani kitaplarınızda çok önemli bir tanımlama yapıyorsun. Diyorsun ki insanların iki türü var. Dolayısıyla bir kere kendisiyle barışık olan, kendini geliştiren, sadece doğduğu biyolojik, fiziksel ihtiyaçlarla yetinmeyip, bulunduğu sosyal yapıya sadece uyumlanan değil, aynı zamanda onu anlamaya, gerek olursa onu dönüştürebilen varlıktır diyorsun. Dolayısıyla gelişmiş insan. Diğeri ise protip, sadece kendini doyuran ve dolayısıyla birkaç ihtiyacını karşılamak adına çok şuursuz her şeye saldırabilen ve hiçbir zaman kendisiyle yetinmeyen ve dolayısıyla hep suçu başkalarında arayan, kendisi dünyanın merkezi, her şeyi bilen, her şeyi hak eden ama geri kalan dünyadaki tüm insanlar ve tüm canlılar hepsi kötü. Hepsi suçlu ve dolayısıyla tek haklı olan o. Yok böyle bir şey. Yani şöyle düşünün. Evrende kaç milyar canlı var? Bizim bedenimize kaç milyar hücremiz ve ondan daha fazla, 10 kat, 100 kat daha fazla bağırsaklarımızda canlı mikroorganizmalar var. Dolayısıyla sen bunların toplamısın. Ve bunların toplamı da makroskopik anlamda elle tutulanlardan ziyade sizi siz eden, kişiyi entelektüel kılan oradaki titreşim ve dolayısıyla o titreşime açık olmak. Bu doğanın bir parçası olmadığınız müddetçe ne kendini algılayabilme ne de yetiştirebilme şans var. Yoksa sürekli ve sürekli hep başkalarını suçlayan, eleştiren ama dönüp içindeki çocuğu anlamayan birey olup çıkarsınız. İçinizde olağanüstü.
Aa, gitme. Yine gelecek.
Getirecek iç dünyanıza seyahat etmek gerekiyor. Biz maalesef içimizdeki bu kadar yakınımızda olan kendi içimizdeki çocuğa en uzağındayız.
Çok doğru. Bir de şöyle bir şey var hocam. Ben insanlara hiç hocam demiyorum. Bir tek hayatımda sana hocam diyorum. Yani o yüzden çünkü yani öyle bir duygum var. Şöyle bir şey var. Çok çok doğru bir şey söylüyorsun. Ben Schumann rezonansı 7.83 MHz'da Pi kitabında çok detaylı olarak yazmıştım. Fakat bizim tanıştığımız dönemde yani 10 sene önce ilk bir araya geldiğimizde beyin bağırsak ilişkisini konuşmuştuk. Ve ben o kadar yalnızdım ki bu ilişkiyi etrafta konuşmaya çalıştığımda insanlar bilim faşizmi yapıyorlardı. Çünkü bilim faşizmi diye bir şey var ve yani seni bulduğumda böyle bir işte şeyde çölde bir baha bulmuş gibi olmuştum. Ve tabii ki de senin bu anlamdaki bilgin benimkinden kat be kat fazla. Çünkü Alman ekolünden geldiğin için senden bir sürü şey de öğrenmiştim. Yani bana çok güzel ipuçları vermiştin. Oradan tutup böyle devam etmiştim. O yüzden çok teşekkür ederim. Ve bu anlamda hani isterim ki burada bu konuşmayı izleyen binlerce insan senin bilgilerin belirli anlamda içsel olarak bilgileri bu gezegende yaymakla ilgili bir yeteneğin olduğunu bu insanlara, sizin yeteneğinizin olduğunu bu insanlara duyurmak isterim. Çünkü bazen bunu ne kadar iyi niyetle yaptığını biliyorum ben ve bunu böyle çok egosuz yapan insan bulabilmek çok zor toplumda. O yüzden varlığın benim için çok çok kıymetli. Çünkü bir böyle şey gibi hani yorulduğunda hafifçe yaslanacağın bir kolon gibi böyle. Sen de kolonsun, o da bir kolon ve evet biliyorsun ki orada var. O yüzden varlığın çok şey. Bunu gerçekten buradaki kitlenin anlamasını istiyorum. Peki bizim konumuz irade. Şimdi aslında beyin bağırsak ilişkisinde iradenin yeri çok büyük. Çünkü kendisini doğadan koparmış olan bir insanın, doğanın iradesini anlamaya emek vermemiş bir insanın, kendi içselleştirme yolculuğunda hani yine sizin bir sözünüz var işte 8 sene, minimumda 8 sene insan kendi içine bakmalı. Kendi içiyle, kendisiyle bir yolculuk yaşamalı. Bu yolculuğu yaşamayan bir insanın hiçbir zaman aslında gerçekten sahip olması, kendisini var etmek için gerçekten sahip olması gereken iradeyi geliştiremeyeceğini düşünüyorum. Ve tanıdığım en iradeli insanlardan bir tanesi de sensin. Yani o yüzden de şunu sormak istiyorum. Böyle kitap cümleleri ya da işte diğerleri ne demiş, ne bulmuş falan bunlarla ilgilenmiyorum. O yüzden hani senin zihninden akacak olan bilgiyle, senin kendi sentezlediğin bilgiyle ilgileniyorum. Sence iradeyi geliştirmekle ilgili tamamen sana özel. Çünkü biliyorum ki sen sabah her zaman erken kalkıyorsun. İşte mesela eşinle sohbet ettiğimden dolayı biliyorum ki tıkır tıkır işlerin ve sorumlulukların inanılmaz önde. Ama bunun yanında inanılmaz hoş sohbet, hayatı yaşayan, enjoy eden bir yani böyle hayatın güzelliklerini tadını da çıkartan bir yanın daha var. Bunları nasıl bir araya getiriyorsun? Bize kendinden örnek vererek, kendi kişisel yaklaşımından örnek vererek bizi dinleyen insanlara nasıl tavsiyelerin olur bu konuyla ilgili?
Şimdi iradenin sözcüğünü ve kelime anlamına girmeden önce öncelikle irade beraberinde sadece disiplini değil bir kararlı ve devam ve emek gerektiren bir yapıyı gerektirir. Siz eğer bir ilkokul okumadan, yani en basitinde çarpım tablosunu bilmeden bir fonksiyonel analizi yapamazsınız. Dolayısıyla adım adım öğrenecekleriniz var. Bilgiyi bilgi yapan kısım da o doğru bilginin devamlı tekrar edilmesi. Ama bize verilen kısımda kendimizi sürekli bir sınavda ve sıçraman noktasında görüyoruz, ama bulunduğumuz ortamın, realitenin ve gerçekliğin farkında olmadan o sıçramaları yapmaya kalkıyoruz. Bunları yaparken de bazen iradeyle yaptığımızı düşünüyoruz, ama çoğu kez de bizde bekleneni yapmak noktasında yapıyoruz. Belli bir noktada olgunlaşmak ve dolayısıyla iradenizi kontrol etmek diye bir tabir var. Aslında irade kontrol edilemez. İrade yaşanır. Kendi iradenin akışına bırakırsanız irade sizi bir yere olgunlaştırır. Çünkü doğada tabiatı itibariyle durağan bir şey yok. Her şey değişiyor ve her şey bir akış ve dolayısıyla bu akışkanlık bedeninizde de geçiyor. Ve dolayısıyla bizlerin en yaptığımız büyük hata bugünü yaşamadan sürekli dünün hesabını yapmak. Dolayısıyla enerjinizin, sarf edeceğiniz enerjinin bir kısmını, düşünceleri hep dünle meşgul olmak. Dünün hiçbir koşulunu hepimiz bir araya gelsek, tüm evrendeki enerjiyi de bir araya getirsek, orada yaşanmış olan bir hatanın düzeltilmesi ya da yok sayılması pek mümkün değil. Dolayısıyla bir kere geçmişle bağınızı koparın demiyorum. Affedin de demiyorum. Ama geçmişle bir kere bağışlayacaksınız. Dolayısıyla ben bunu şuna benzetiyorum. Dünü bilgisayarda açık olan dosyaların masa üstüne kopyalanması gibi. Masa üstüne ne kadar fazla dosyanız olursa o bilgisayarı çalıştıramazsınız. Beyniniz ne kadar geçmişin dosyaları açıksa, ne kadar onun içinde seyahat ediyor.
Bir kesilme oluyor, kalabalığız çok da. Şöyle, biraz bekleyeceğim arkadaşlar gidip gelmesin diye. O yüzden 2 saniyede tekrardan Hüseyin hocamızı tekrardan bağlayacağım. Bu arada söylediği şeyi yorum yapmak istiyorum. Kayıt devam ederken sözü ona bırakacağım o bağlandığında. Çok doğru bir analoji. Bilgisayarın ekranına bütün dosyaları yükleyip işte bilgisayarı yormak gibi. Şöyle bir şey var. Gelecek zaten hemen. Evet. Şöyle bir şey var. Zaten daha önce verdiği örnekte bilgi işte nasıl işte çarpım tablosunu bilmeden daha gerçekten de daha kapsamlı bir matematiksel hesap gerektiren başka bir problemi çözmeniz mümkün değil. Bilgi nasıl birbirinin üzerine eklenerek ilerliyorsa aslında irade de öyle. Yani geçmişte yaptığınız hataları silmeye kalkarsanız ve keşkelere saplanırsanız, geçmişteki hatanız bir konuda bir irade geliştirmenize altyapı sağlıyor olabilir. Onu oradan çektiğiniz andan itibaren üste kurduğunuz irade yıkılabilir. Hatalarınızı unutmayın. Yani unutmak, işte onlardan kaçmaya çalışmayın. Hatalarınızı kabul edin. İçselleştirin. O hatayı alın. Evet, ben bu hatayı yaptım. Hata olduğunu nereden anladım? Çünkü gerçekten de sonrasında bana zarar verdi. Ama bu hata kıymetli bir hata, bana zarar vermiş olsa bile sonrasında niye kıymetli? Çünkü o hata sayesinde öğrendiğim bir veri var. O hatanın bana anlattığı çok çok önemli bir veri var. O veriyi alta koydum. Onun sayesinde bugün olabildiğim insan oldum. Eğer bugün olabildiğiniz insandan memnun değilseniz, o zaman o hatadan aldığınız dersleri ekleyerek daha hoş. Ben bu arada bir yorum yaptım. Arada sen konuşurken yapmak istediğim bir yorumdu. Onu senin duymana gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten senle benim zihnim birebir senkronize. Yani o verinin karşılığı %100 sende de var. O yüzden burada bizi izleyen insanlara konuştum. O yüzden de şuradan alalım. Desktop'un üzerine bütün dosyaları yığdık. 10 sene önce kullandığımız dosya da orada. 4 yaşındaki dosyamız da orada. Ve bizim kesinlikle hard diskimiz çalışmıyor artık. Çünkü çok kalabalığız. Buradan devam edelim.
Dolayısıyla bunu o zaman o dosyaları kapatmak lazım. Silip kesip atmadan dosyayı kapattığınızda yerine koyabilirsiniz. Bunun için benim geliştirdiğim bir ritüel var. Limbik sistem yaptığım hastalara önerdiğim çok büyük bir egzersiz. Sabah kalktığınızda diyorum ki aynanın karşısına geçin. Biz her şeye bakıyoruz ama kendi gözümüz içine bakamıyoruz. Bir iki dakika boyunca önce kendinizin gözünün içine bakın. Hareket ederken bir bedeninizi izleyin.
Ben yapıyorum izleyin. Bunu.
Dolayısıyla iki dakika...
Bambaşka bir nedenle yapıyorum bunu. Çok ilginç.
Dolayısıyla bir kere iki dakika, yani beş dakikayı yapacaksın. İki dakika boyunca yürürken sadece bir kendinizi izleyeceksiniz. Gözlerine bakacaksınız, omuzlar nasıl vesaire. Sonrasında o üç dakika boyunca olduğunuz yerde hareket ederken döneceksiniz sol tarafınıza. Geçmişimle barışım. Dolayısıyla geçmişi bağışlamak anlamında. Dönüyorsunuz, iki elinizi öne doğru uzatıyorsunuz. Bugünümle mutluyum. Ve sonrasında sağ kolunuza da başınızı çevirip yarınımda umutluyum. Geçmişin dosyasını kapatmadan bugün mutlu olma şansınız yok. Bugünü kabul etmediğiniz sürece yarına dair olumlu umut ekme şansınız yok. Dolayısıyla kullanacağınız bir zaman dilimi o da bugün. Dolayısıyla bunu bir sabah kalktığınızda bir rutine çevirmeniz lazım. Bunu özellikle neden yürüyerek yapmanız gerekiyor? Yürüyerek yaptığınızda eğer ortamda bir koku tütsü varsa tüm 12 kafa çiftin hepsi hareketli. Hareket ettiğiniz için konuştuğunuzda zaten ağzın içine 9. sinir, 10. sinir, dilden dolayı 11, 12, mimiklerinden dolayı 7. baktığınız için 2. sinir, o koku alıyorsanız...
Bütün reseptörleri için, açıyorsun.
Tüm hepsini açıyorsun. Onun haricinde yürüyerek yaptığınız için omurgada başlayıp sakral bölgeye kadar tüm sinirler de aktif ve onun üzerinde söylediğiniz bir olumlama sistem kendi içine gerçekten bunu bir dosya kapatma işlemi olarak yapıyor.
Emir olarak kabul ediyor yani aslında.
Evet, kesinlikle. Evet. Ve dolayısıyla bunu bir rutine dön. İki dakika boyunca yürüyerek sadece kendini izlemek, sonrasında bu ritüel yapmak. Geçmişle barışım, bugün de mutluyum, yarın da umutluyum. Bunu yaptıktan sonra güne hazır, daha duşun altına girmeden. Suya girdiğinizde de bir rutin var. Dolayısıyla ritüel sadece sizi mekanik temizleyen değil. Bu doğada suyun canını okuduk ve su çok kıymetli ve önümüzdeki alanda da su gittikçe azaldı. O suyun enerjisel içindeki oksijeni taşıyabilir akışkanlığını bedeninizin tamamında hissedip kendini ona teslim etmek. Ve varsa sizi yoran bir düşünce, size ait olmayan ve sizin olumsuz yönde etkileyen sadece kir anlamda değil, bana göre toksik düşünceler bedenin kirinde beden için çok daha tehlikeli. O suya yükleyeceğiniz tüm olumsuzlukları arındırabileceğiniz gibi ve o esnada alacağınız nefesle içinde sevgiyi dahil edebilirsiniz. Sabah kalktığınızda ilk karşılaştığınız insanları tanıyın, tanımasanız olun. Muhakkak günaydın deyin, bir güler yüz gösterin. Ve dolayısıyla ve belki de diğer önerdiğim en önemli unsur iradeyi olumlu kılabilmenin en altın ilacı gülebilmek. Dolayısıyla günde 2 dakika minimum ne yapıp ne edip bir bahane bulup haykırmak, gülmek ve bu bir karikatür olarak
kendinizi güldürecek bir içerikle baş başa kalın. Aynen.
Evet, gülün yani 2 dakika. Yani
bunu... Benim buna tavsiyem var hocam.
Buyur.
Ben yani evde bir yani insanın hayvan sevgisinin gelişmesinin bu anlamda insanın hayatını çok zenginleştirdiğini ve bu anlamda çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. Başka anlamlarda işte onu veterinere götürmek olsun, ona bakmak olsun, işte belirli saatlerde onu beslemek olsun, belirli şeyleri yoruyor ve zorlaştırıyor olabilir. Emek vermenizi gerektiriyor olabilir ama iradeye katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve bir hayvandan aldığın keyfin, eğer o keyfi almayı öğrendiysen hayatta, yani çünkü o da öğrenilen bir şey. Bir kere bir hayvandan keyif almayı öğrendiysen çok çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani ben mesela gerçekten de evde yaşadığım canlarla ve oğlumla çok gülüyorum. O yüzden yani böyle 5 dakika falan değil bayağı yani günümün belirli saatleri gülerek geçebiliyor. En sıkıcı, dakika. Yorucu.
Minimum günde 2 dakikayı bir gülmeyi sisteme dahil etmek gerekiyor. Biz kendimizi insanı çok zeki, çok akıllı sanıyoruz ama bizim duygu dünyamız ve algı dünyamızdaki antenlerimiz budadığımız için evdeki bir kedi ya da bir köpek kadar daha açık değil. O çok daha çok primitif gibi gördüğün yapıyla senin duygu dünyanı çok rahatlıkla algılıyor. Eve geldiğinde huzurlu musun, üzgün müsün, hasta mısın bunu biliyor ve ona göre bir davranış sergiliyor.
hasta veya huzursuz bulduğunda bir uğraşarak, yani ne zaman şımarıklık yapacağını bilir. Mutlu olmayan, dolayısıyla siz çok keyifliyseniz o zaman şımarıklık yapar. Kendisiyle oynamayı ister ve oynatır ve dolayısıyla şu an artık bana da vakit ayıracaktır noktasında ismini koymadan bunu yapacaktır. Onun için bizim bu evrende sadece evdeki yaşayan canlı hayvanlar değil, bitkilerle, doğada soluduğumuz havayla bile bir titreşim içindeyiz. Onların üzerinde değiliz. Onun için de iradeyi disipline etmenin yegane yolu bir kere bu ritüellerin ötesinde meditasyon yapmak. İçinizdeki çocuğu bir biçimde tanımak için yolculuğa çıkmak. Ben kişisel deneyimlerimde bayağı uzun sürdü ama katıldığım eğitimlerde de bunun ortalama disiplinli ve düzenli yaparsanız 8 yılda ancak içinizdeki çocuğu tanıyabileceğinizi. Dolayısıyla bu sadece 2 tane seminere katılıp ya da 2 kitap okuyup dolayısıyla ritüelle olacak bir şey değil. Bu disiplin gerektiren, bu bir devamlılık gerektiren ve bu gerçekten sizi aydınlatan, içinizi aydınlatan bir şey. Onu farklı kıldığınız an o size olağanüstü açılımlar getirir. Hepsi şey diyor bana, yani bu Türkiye'ye geldiğim yıllarda bu kadar süre zarfında bu kadar kitap, bu kadar üretim, hafta sonu eğitimler nasıl oluyor? Siz içinizdeki çocuğu disipline ettiğinizde o zaman o sizin için o zaman size enerji açığa çıkartıyor ve üstelik de enerjinin zaman dilimi de çok farklı. Ben bir şeyler yazacaksam, bir şeyler düşünüyorsam bunu tasarladığım en önemli zaman dilimi sabah ilk uyandığımda. Sabah ilk uyandığımda oraya odaklanıyorum. Ve dolayısıyla oradaki odaklandığınız zaman dilimi deneyebilirsiniz. En basit, herkes evde deneyebilir. En iyi bildiğin bir türküyü, en iyi bildiğin bir şarkıyı mırıldan saati tut. Ve sabah ilk uyandığında gözünü açmadan onu 20 bir kere açıp saate bak, 20 kez tekrarla. Dönüp saate baktığında daha o real zamanda daha bir türkünün zamanında 20 kez tekrarlamışsın. Yani zihin daha açık, algılayabilecek, o derinliği görebilecek.
Daha hatta hızlı çalışıyor zihin.
Daha,
yani zaman, daha hızlı. Aynen. Zaman daha yavaş akıyor çünkü zihnin daha... Ben birebir çok, yani birebir aynısını o kadar katılıyorum ki söylediklerine. Yani
şuna
çok
benziyor.
Önemli
yani,
bir şey söylüyorsun.
Z kuşağı için bu pek önemli bir şey olmayabilir ama bizim kuşak için 80'li yıllarda videolar vardı. Bir klasik VHS'ler vardı. Bir de onların long yavaşlattığında o 180 dakikalık filmi 330 dakikaya çıkartabilen, iki filmi ya da üç filmi yükleyebilen sistem vardı. Yani kaydı yavaşlattığınızda daha fazla film yükleyebiliyordunuz. Sabah kalktığınızda da ilk yaptığınızda beyin aynı zaman dilimine çok şey daha sıkıştırabilecek ve size farkındalığı yaratabilecek önemli bir kısım. İrade ve ruhla çok iç içedir. Onu tanımanızın da en iyi yolu akşam uyumadan önce uykuya uyumadan önce gözünüzü kapattığınızda onu hissedebilmek ve kendinizi kapınızı yüreğinizi ona açmak gerek. Onunla başlar.
Çok çok önemli. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bu söylediklerine bir şey eklemek istiyorum ki bu yanlış anlaşılmasın. Şimdi arkadaşlar bunu seyrettiğinizde yarın sabah saat işte 5.30'da 6'da kalkıp bunları yapmaya kalkmayın. Çünkü bu kas gibi, irade kas gibi. Eğer iradeniz hiç yapılandırılmadıysa, zihninizle gerçekten baş başa kalıp iradenizi düşünce zincirleri ekleyerek yapılandırmadıysanız, hani benim kalkıp böyle spor salonuna gidip 150 kiloluk bir şeyi kaldırmaya çalışmam gibi olur, kendimi sakatlarım. O yüzden de bunu adım adım yapmak zorundasınız.
Ben aynen hani... onu söylüyorum. Diyorum ki maraton koşmak için 40 kilometre koşmanız gerekiyor. Onu bir günde de başlarsanız yapamazsınız. Dolayısıyla 2 kilometre, 5 kilometre bunu arttırarak. Ama önemli olan o sabah kalkıp o 5 dakikalık ayna karşısında bunu herkes yapabilir. Yani
o evet.
O kendi başına bile onu denediğinizde çok daha farklı güne, günün gelen olumsuz diye kategorize ettiğiniz uyarıların aslında olumlu uyarılar olduğunu, size farkındalığı bakabilmek gerektiğini. Çünkü bilmekle fark etmek farklı bir şey. Bilgiyi algılamak ve bilginin bombardıma maruz kalmak farklı şey. İrade çoğu kez biz normal günlük hayatta konuşurken her şeyin dürtüsünün bizim elimizde olduğu ve her şeyi kontrol ettiğimiz anlamına gelir. Bu kontrol etmemiz düşüncemiz değil, irademiz değil. İrade daha farklı bir şey. İrade, düşünce, gelişim ve ruh zihninizin yanı sıra bilinç altınızdaki yolculuğun toplamına denir. Dolayısıyla sadece ve sadece otokontrolle elde edilebilecek bir şey değil. Bu ancak antrenmanla, oradaki farkındalıkla, içinizdeki çocuğu keşfe çıkmakla, doğru meditasyonlarla edinebileceğiniz, ulaşabileceğiniz bir şey. Her erişkin bireyin muhakkak en geç 40'lı yaşlarda aslında bu yolculuğa çıkması lazım. İnsanlar farklı arayışlar içinde olabiliyor. Kimisi inanç kısmında, buradaki durumun içinize yapacağınız yolculuk tüm dini donelerde de aynı. Önce kendini tanı, sonra kendini tanırsan Yaradan'ı tanırsın. Çünkü onun tüm zerresi, tüm bilgisi senin içindeki çocukta var. Dolayısıyla o maskeyi, o kapıyı kır. Ben insan bedenin iç dünyasını bir prizmaya benzetirim. Prizma dediğiniz hadise de üç köşeli bir şey değil. Ve dolayısıyla oraya giren ışık birçok farklı yerlerde farklı dalga boylarına neden olur. Farklı bilgiyi ortaya çıkartır. Bedeninizi de, zihninizi de, iradenizi de ne kadar bir prizmaya dönüştürür, onu düşüncelerle, okumakla beslerseniz, irade yolculuğunun olmazsa olmazı antrenman tekrarlanabilirliğinin yanı sıra okumak, okumak, okumak.
Kesinlikle. Kesinlikle. Ya iyi ki geldin. Yani iyi ki geldin. Ağzına sağlık. Okumak. Bir de şöyle bir şey var. Hani ilk kitabı açtınız, hemen bir ansiklopedi okumaktan başlamayın. O yüzden de okuma alışkanlığına edineceğiniz küçük okumalarla başlayın ve kendinize hak verin. Yani ve asla işte 40 yaşına geldim ama benim iradem iyi değil, iradesiz davranışlarım var ve kendime hiçbir katkım yok. Bunalımına da girmeyin. Çünkü Hüseyin Hoca'nın en başta söylediği şeye odaklanın. Geçmişte yaşadığınız her şey, o arada hat kesildiğinde ben bunu kısaca söylemeye çalıştım. Her şey sizin bugünkü idraka gelmenizin temelini oluşturdu. Bugün bu videoyu izleyip bu idrak üzerinden gerçekten kendime tırmanacağım, kendimi gerçekleştireceğim yolculuğu başlattıysanız eğer, geçmişte yaptığınız hatalar olmadan bugün bu idrağa gelmeyecektiniz. Hayatta geç kalmak diye bir şey yok. Hayatta yaşamak diye bir şey var. Ha bir de bedenimiz var. Bu bedenimiz bize ödünç verilmiş bir şey. Bu yaşamda bu bedendeyiz ama gerçekten ruhun yolculuğu sonsuz. Hani ruhun yolculuğu inanırsınız, inanmazsanız Allah'a kadar diyorum ben. Böyle seviye seviye bir işte PlayStation, Xbox oyunundaki gibi seviye seviye bir işte şeyi zorluğu geçtiğinizde başka bir zorluk. En iyi bildiğinizi zannettiğiniz yere geldiğinizde bir anda işte prizma pat diye bir dönüyor. Aslında en iyi zannettiğin yerde bir anda yabancı oluyorsun, turist oluyorsun yani. Aynen. Kendine turist oluyorsun en önemlisi. O yüzden de muazzam bir yapının içindeyiz. Ama bu yapının içinde mesela benim sende bulduğum çok önemli bir şey var. Mesela ben ne yaparsam yapayım gelip sana böyle falan diye anlattığımda sen beni kabul ediyorsun. Yani sen beni eleştirmek yerine vay Azra da bak böyle düşünüyormuş, şöyle yapıyormuş demek yerine sen beni kabul ediyorsun. Bu kabul etmek etrafınıza verdiğiniz bir hediye olmasın. Etrafınıza doğallıkla verdiğiniz çok doğal bir nefes alıp vermek gibi bir şey olsun. Öncelikle birbirimizi kabul etmek gerekiyor. Çünkü toplumdaki iradenin gelişmemesinin nedeni insanların birbirlerini sürekli yargılaması. Ve diğer yargılayan bir varlık haline gelmemiz de. Yani bizim mesela toplumumuzun gelişmemesinin nedeni şimdi kendisine bakıp da karşı tarafta hissetmesi gereken duyguyu vermek yerine karşı tarafı yargıladığı için ve suçladığı için herkes suçlu. Hani başta söylediğin gibi herkes suçlu. Böyle bir suçlama ve böyle bir yansıtma kültürü var, bir geleneği var. Bu gelenekten çıktığımız andan itibaren ya bir insan o hatayı yaptıysa o hatayı sen de yapabilirsin. O yüzden onun hatasına takılma. O hatadan nasıl çıkacak ona bir el ver mantığıyla eğer bu toplum farklı bir bakış açısına geçebilirse bence çok daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Bu konuda neler düşünüyorsun? Yani bu konuda ne demek istersin?
Söylediklerine katılıyorum. Bir kere karşındaki kişi gerek hastan ve gerekse de başka bir ortamda tanıştığım bir insan olsun ya da bir yemekte görüştüğüm biri olsun. Onu olduğu gibi kabul etmeden zaten bir ön yargılarla algıladığın zaman bu bir kere tabiatının kanunlarına aykırı. Dolayısıyla siz karşıya farklı bir duvar örüyorsunuz. O duvarla da iletişime, titreşime geçmeniz gerekmiyor. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Herkese teslim olmak anlamı değil. Kişi söyledikleri ve uyguladıkları da bütünlük içinde mi değil? onu analiz Bravo. Edebilirsin. Her kabul ettiğinizin söylemlerine de evet demek durumunda değilsiniz. Evet kadar hayır da çok doğru bir uyarıdır ve bazen de evetten çok daha anlamlıdır. Çünkü birinin iletişim içinde olduğunuz veya bir talep karşısında hayır demek bazen evet demekten çok daha kıymetli, düşündürür ve dolayısıyla kişiyi geliştirir. Çünkü biz zorluklar olmasaydı bu kadar insanlığın bu kadar gelişmesi mümkün değildi. Peki bu kadar gelişim ne kadar iyi? Bunun da ciddi handikapları var. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle beraber biz kendimizi doğaüstü bir konuma koyduk. Aciz durumdayız aslında ama kendimizi doğaüstü bir noktaya koyuyoruz. Yağmur yağmadığı zaman, su kesildiği zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ufak bir deprem oluyor, sarsıntı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir pandemi sürecinde hemen evlere tıkanıp evde kaldığımız esnada insana ait olan en önemli özelliklerden bir tane konuşabilme. Ev içinde konuşmayı yitirdi, konuşamıyoruz ve dolayısıyla bu pandemi sürecinde herkes ne diyordu? Önceleri ya zamanımız olsa da ailede zaman geçirsek. Zoraki Aynen. evde kaldılar, boşanmaların en çok olduğu, huzursuzlukların evet. en fazla olduğu noktalara dönüştü.
%60 evet. o seviyede. Çünkü niye? Evlenme nedenin farklı. Birlikte olmak için evlenmemişsin. Ya parası için evlenmişsin, ya soyadı için evlenmişsin, ya sana hizmet etsin diye. Yani farklı farklı neden? İnsan niye evlenir? İnsan niye evlenir?
Yani evlilik kurumu, yani ben biraz bu konuda biraz deneyimliyim. Çünkü ikinci evliliğimi yaptım ve dolayısıyla ilk ayrıldığından sonra da ikinci bir kez böyle bir hataya girmem deyip ve ciddi de büyük yeminler eden biriydim. Çünkü oradaki hadise kadını dışlamak adında değil, çok yoğun çalışan biriyim. Ve dolayısıyla hafta sonu vesaire beni bu kadar zaman diliminde kim bana katlanabilir? Çünkü sınırlarımı biliyorum. Ve bir kadınla kıyasladığında onun 20 bin yıl gerisinden olduğunu biliyorum. Ve dolayısıyla buradaki...
Bir dakika, bunu bize açıklaman lazım. Şimdi bu kısım gerçi pazar günkü programda buradan böyle biraz değinerek geçtin. Çok ilginç bir bilgi verdin orada ama istersen burada da verebilirsin. Burada da
binlerce. Şimdi şöyle bakalım. Tarıma başlamadan önce erkeğin görevi neydi? Daha çok avlanma, toplama ve dolayısıyla ikinci bir görevi neydi? Ait hissettiği çocukları ya da partneri veya onu bir güvenli yerde tutmak. Yani güven, ikincisi ona yemek temin etmek. İki tane görev var. Git avlan, topla, ona yer temin et, bitti. Konuşman Korun. Gerekmiyor. Sosyalleşmen gerekmiyor. Zeka yorman gerekmiyor. Sadece mantar nerede toplanır, bitki nerede toplanır, o noktada. Oysa insanın özellikle sosyalleşmesi, toplum, dolayısıyla birkaç ailenin bir arada yaşadığı zaman dilime baktığımız zaman bir 20 bin yıl kadın önde. Çünkü doğum yapıyor, çocuğu var, sütü az, komşunun üstü var, onunla iyi geçinecek, çocuğunu besleyecek. Evde bazı gıdalar var, onu varken yok da diyecek ama onunla da kötü olmayacak. Dolayısıyla sosyalleşecek. Hem
çocuğu küçücük bir canlıyla Aynen. iletişim kuracak, konuşacak, onu kontrol Aynen altında öyle. Tutacak.
Onun ötesinde çevresindeki olup bitenlerden haberdar olacak ve bunu belli bir kontrol mekanizması içinde geliştirecek. Ve bu da geriye dönüp baktığımızda tarımın keşfine kadar devam etmiş. Tarımın bizim hayatımıza girmesi, bizim özellikle toprağı kontrol etmemiz ve dolayısıyla tarıma başlamamız, geri dönüp baktığımızda maksimum 30 bin yıl süreç. Oysa 50 bin yıllık bir sosyalleşmeden söylüyorum. 5 milyar yıllık insanlık tarihinden söz ediliyor. Ve oradaki sosyalleşme sadece ihtiyaç doğrultusunda olan bir kısımda, erkek kadında en az 20 bin yıl geride. Dolayısıyla ben sınırlarımı bilen biriyim. Ve dolayısıyla...
Belirli konularda da önde. Şunu da eklemek istiyorum. Evet. Şöyle belirli konularda
sosyalleşme
önde.
Anlamında.
Evet. Şöyle sosyalleşme anlamında da neden önde diyeceğim. Şundan dolayı kadınlar bu 20 bin yıllık sosyalleşme sürecinde bazen o kadar detaya inebiliyorlar ki. detaylarda kayboldukları için sosyalleşmeyi beslemek ve zenginleştirmek yerine daha karmaşık hale getirebiliyorlar.
Tüm dosyalar açık tuttukları için. Dosyaları sabah kapatsalar.
Bravo.
Zeka olağanüstü bir şey olacak.
Bravo. Evet, çünkü biz çok multifunctional, yani çok işlevsel bir zihne sahibiz. Aynı anda 6 işi birden yapabiliyoruz. Erkekler de işletim sistemi 2 işe odaklanabiliyor.
6 işi yapmanın ötesinde 1000 tane dosya da açık, o dosyalar kapansa 6 işlemci yine yapsın.
O 6 işi yaparken de 6000 tane de bana bunu yapmıştı, şu şöyle demişti, bu buraya gitmişti, bu ne giymiş, o onu almış. Bir sürü şey dönüyor. İşte ben de şunu söylüyorum. Bizim zihnimizde dönen birçok şey diğer kadınların zihnimizde bıraktığı dosyalara ait olabiliyor. Yani biz bazen yani düşünsene, giydiğimiz topuklu ayakkabıları düşün. Mesela bana çok komik geliyor. O topuklu ayakkabıların üzerinde erkeklerin yürüyüp ciddi söylüyorum hayatta başarılı olabileceklerini düşün. Bir kere zaten çok kısa bir sürede yok olmuştunuz. Yani şöyle incecik topuklu ayakkabı giyiyoruz. Şöyle takır tukur takır tukur falan böyle şey kariyer yapıyoruz. Ve bütün gün o topuklu ayakkabıların üzerinde ayaklarımızın sancısına rağmen yürüyebiliyoruz. Ya bu gerçekten hani oradaki enerjiyi alıp başka bir şeyleri gerçekleştirmek için kullansak çok ileri gideceğimize eminim yani. Pranga vurulmuş gibi ayaklarımızda prangalar var. Parmaklarımız prangaların arasına sıkışmış ve biz hala ve hala devam ediyoruz yani. Bu anlamda ciddi anlamda dayanıklıyız. Böyle baktığında hikaye. Bir uzaylı inse düşünsene bizi nasıl değerlendirecek.
Bunu ben yine bir evliliğe getireyim. Dolayısıyla o faktöre. Benim çok yakın değer verdiğim, yakın tanıdığım bir Avusturyalı bir bilim adamı var. Bu son 30 yılını ikili ilişkilerin adamış ve onları analiz etmiş. Vardığı sonuç, iki insanın bir arada olabilmesinin ne güzellik, ne şöhret, ne para, ne seks, ne cinsellik, iki insanı bir arada tutabilecek en önemli maya konuşabilirlik. Ben ikinci evliliğimi biraz geç kalmışım. Konuşabildiğim bir insanla beraberim ve insan zihninin beslenmenin her türlü beslenmenin üzerinde olduğunu biliyorum. Onun için de bu COVID sürecinde eve kapandıklarında günün tekrarı olmadan konuşabilirlik, bir şeyleri konuşmak. Hepsinin tekrarı değil, hep aynı şeyi değil. Konuşabilirlik.
Zaten konuşamayan insan tüketime geçiyor. Aynen. Yani konuşamadıkları için sürekli birlikte bir şeyler yiyen insanlara dönüşüyorlar. Evet, devam et. Kesmek istemedim. Sadece bunu araya sokmak istedim.
Onun için konuşabilirlik iki insanı bir arada getirecek bir unsur. Bu azaldığı için, yani COVID süreci öncesinde erkeğin görevi neydi? Bir Türk toplumunu göz önüne getirelim. Hepsi için olmasa da ama büyük %80 için geçerli bu. Aynı ilkel yaşamımızda olduğu gibi o ava gidiyordu. Biz de işe gidiyoruz. Akşam eve geldiğinde ev çocuklar varsa yemek hazır. Bir televizyonun karşısına geç. Bilir. Şimdi gitmiyor, sabah kalkıp üretime dahil olmuyor. Evde kalınca yönetmek istiyor. Ama acil mutfağı da bilmiyor. Diğer paylaşımı da bilmiyor. Ve bunun sonucu bir sürü sorun ortaya çıkıyor. Ve habire yemekler tespit eden bir nokta ortaya çıktı. Yemek yapandan, alkol içmekten vesaire. Bu iletişimsizlik de belli bir noktadan sonra kadını yordu. Ve iletişimsizliğin de biraz sağlayan da eve kapanan erkeğin davranış modeli sorgulamıyor. Ya şimdi ne eksik? Ben şimdi sabah kalktığımda 7'de duşumu almam gerekiyordu. En geç 7 çeyrekçe de çıkmam gerekiyordu. Şimdi evde ne yapacağım diye bir plan yok. Plan sadece kitap okumakla olmaz. Yani en az hayat müşterek sabah kalktığında ilham hanımın mı kahvaltı hazırlayacak? Yani bir ucuna tut ve bir hazırlık yap. Olmuyor. Günün belli bir zaman diliminde evde bir temizlik mi yapacak? Kolektif yap. Tut elinden, çık bir temiz hava yürü. Ve biraz konuş. En az daha bir doğayı anlamaya çalış. Yok.
Hayatın zenginleşir. Yani düşünsenize ev, bütün aile evde, atıyorum iki çocuklu bir aile olduklarını düşünün. İki çocuk ve bir baba olduğunu düşünün. Kadının bakış açısından senaryoya bakayım. Lütfen sen de erkek ol senaryoda. Şimdi kalkıyorsun. Tamam, evet, daha önceden eşin belki ev hanımısın. Eşin belki işe gidiyordu ama şu an evde o. Ne oluyor? Dediğin gibi aynen. İşte kalkmış, bir köşeye çekilmiş. Çocuklar kendi köşelerinde. Sabah kahvaltısı hazırlıyorsun. Onu kaldırıyorsun, onu yıkıyorsun.
Hatta yatağını bile toplamıyor. Çorap bile bir yere atılıyor.
Tabii. öğle yemeği yapman lazım, öğle yemeği yapıyorsun, çamaşırları yıkaman lazım, çamaşırları yıkıyorsun, akşam yemeği yapman lazım. Düşünsene dört kişisiniz sürekli, yani bir dört kişilik bir ailenin bütün gün yemek yemesi, sabah, öğlen, akşam, zaten bütün gün mutfakta olman demek. Ben bunu kendimden biliyorum çünkü ben evinde yemek yapan bir insanım. Yani bayağı biz sabah kahvaltısından kalkarken öğlen ne yemek yapsam, nasıl doyursam, sabah ne protein aldılar, ne yediler, ne sebzesi yediler, lifli ne var, bütün bunları organize ediyorum, menüler düzenliyorum, yetmiyor yani, yetmiyor. O trafiğe hizmet etmen lazım. Yıkıyorsun, paklıyorsun, şey yapıyorsun ve bir süre sonra sinir bozukluğuna geliyor. Çünkü sen bütün bunları yaparken bir koltukta uzanmış 3 kişi gördüğünde bir dakika diyorsun, bir dakika, yani bir dakika, bir kalkın, bir yardım edin. Ve eğer buna karşı çıkılıyorsa o evde, o insanların huzura varması mümkün değil. Buna karşı çıkılmıyor olması lazım. Peki yani burada erkeklere ne tavsiye edersin? Tamamen erkek bakış açısından bakarsak, kardeşim ben erkeğim, ne olmuş canım, ataerkil bir ailedeyiz biz. Erkeğin işte bulaşık yıkaması mı söz konusu, bilmem ne mi, temizlik mi yapacağım diyen bir adama ne demek lazım? Onu nasıl mantığa davet etmek lazım?
Ben öncelikle buraya gelmeden şunu vurgulayayım. Özellikle üretimde kopan erkeklerin büyük bir kısmı çok kısa vadede depresyona ve demansa giriyorlar. Yani üretimde koptuğunda, eve kaldıklarında, evdeki emekli olan erkekler kadınlarla kıyasladığında demans olma, depresyona girme opsiyonları çok daha fazla. Çünkü üretimde sadece alıştıkları bir modelin dışına çıkarıldığı
demans, bunama demek.
Nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Bu pandemi bize aslında birçok zorluğu beraberine getirdiği için birçok şeyi de düşündürtmemizi sağladı. Buradaki hadiseyi günü eğlenceye, tatil yapıyoruz'a getirebilirsiniz. Ne zamana kadar? 2. haftadan sonra sıkılırsınız. Yani sıkılırsınız. O zaman bunu daha aktif hale getirmenin en iyi yollarından bir tanesi, hayatın müşterek olduğun, evlendiğine yaptığın, verdiğin söz neydi? Hastalıkta ve sağlıkta, her konuda. Şimdi sen işe
gitmiyorsun.
Ölene kadar üretimde değilsin. Gidip bunun azarını işitip 8-10 saat çalışıyordun ağır işte. Ya evde kimse sana azar da vermiyor. Bir yerinde tutsana. Yani dolayısıyla evin yaşam müşterek olduğu bir noktada. Sadece yemek becerisi olmayabilir. Elinde o baharatı kıramayabilirsin. Ama sofrayı toplamak, yıkamak da mı zor? Artık günümüz koşullarında bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var, alıp yerleri silmek var. Yapılacak bir sürü iş var.
Ve yani bu aşağılayıcı bir şey değil.
Değil, kesinlikle değil. Kolektif yaptığında 2 saatte, yani bir kadının tüm günün uğraşını eşit zamana böldüğünüzde, 2 kişinin yaptığında toplam 4 saatte, yani 2 saatlik bir üretimde bitirebileceğin, geri kalan zaman diliminde kitap okuyacağın, konuşabileceğin, yıllardır ötelediğin, dinlemediğin hikayelerine dönmek. Ben birçok insana şunu gördüm. Ya benim eşimin şu hobileri varmış, bilmiyorum. Yani
daha yeni
hiç konuşmamış, hiç iletişim yok ki. Evlenmiş, o işine, akşam gelmiş, televizyon açmış ya da hele bir de futbol hastasıysa eve gelmiş, maç bitmiş, o televizyondan diğer kanala maç dolaş.
Aynen, yani aslında hayat mücadelesi diyorlar ya, mesela bana çok ilginç geliyor çünkü benim hayatım mücadele değil, ben insanlarla mücadele ediyorum ama hayatla hiç mücadele etmiyorum. Yani
hayatın akışına bırakmak lazım ki.
Evet. İşte hayat mücadelesine dönüyor. Evet. Bir de şöyle bir şey var bak. Zaten birlikte emek vererek paylaşım yaptığın insanlarla arkadaş ve dost oluyorsun. Yani eşinle birlikte bir şey yaptığın zaman, emek verdiğin zaman onunla zaten dostluğun canlanıyor, filizleniyor tekrardan. Yani birbirinize atıyorum, ben mesela 20 senelik evliyim şimdi baktığımda. Arada mesela hayatımın en krizi dönemini geçirdim bir 2,5 sene önce. 3 sene oluyor şimdi. Muazzam geçtim. İlişkimizde bambaşka bir boyuta geçtik mesela, ama nasıl? Emek vererek geçtik ve şükrediyorum. O yüzden emek vermeden meyvesini yiyemiyorsun. Yani o ağacı sulamıyorsan bir kere o meyveyi hak etmiyorsun. Hak etmediğin meyve de zaten hayat sana yedirmiyor. Evet. Çok peki.
Çünkü
peki
burada fizyolojik olarak hormonların, aşkın devamının belli bir zaman dilimi olduğu aşikar biliniyor. Yani kimi yayınlara göre 8 ay, kimi yayınlara göre maksimum 24 ay. Dolayısıyla bunu o hormondan çıkartıp iki değerli ve zaman dilimini geçiren, paylaşıma getiren insana dönüştürmediği müddetçe o birliklerin devam edilmesinin de bir anlamı yok. Sadece cinsellik bir ilkellikle bir evliliğin devam etmesi anlamına gelmez. Ve dolayısıyla bir sosyal statü kazanmak için de bir evliliği sürdürmenin bir anlamı yok. Çünkü birine vereceğiniz harcamanın çok eve gelecek olan bir hizmetçiye vereceğinizden daha pahalı olmayacağı ortada. Dolayısıyla insanın ama farklı ihtiyaçları var. Nedir farklı ihtiyaçları? Olay cinsellikten, seksten, diğer kısımdan ziyade şunu bilmek. Erkek bir biçimde partner olarak seçtiği kadının şunu farkında olmalı. Onun asla ve asla fiziksel olarak belki güç olarak erkek onda daha güçlü. Bizim her kadında öğrenecek çok ama çok şeyimiz var. Çünkü 20 bin yıl fazla deneyimleri var. Bunun bilgisiyle o dengeye girdiğinizde, konuşmaya girdiğinizde, iletişime girdiğinizde bu zaman dilimi, evde olduğunuz zaman dilimi, pandemi süreci sizi çok daha geliştirir. Yani iş bitti, arkadaşlarla buluşacağız, rakı yiyip balık yapalım, gece 12'de eve gitmektense şimdi 9'da her taraf kapanıyor, evde olmak zorundayız. Ya bunun kıymetini bil.
Çok iyi ya. Ya cidden hani böyle bu Covid, Allah rahmet eylesin, tabii ki de bundan çok zarar gören insanlar var. Ama gerçekten aslında toplumsal olarak bakıldığında senin söylediğin şey çok doğru. Yani bizi böyle silkeleyerek kendinize gelin. Yani siz nasıl organizmalara dönüştünüz? Neye dönüştünüz böyle? Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmadan sürekli birbirinizle savaşıyorsunuz. Birbirinizle işte dedikodular yapıyorsunuz. Birbirinizi takip ediyorsunuz. Birbirinizle bir olayınız var. İnsan dediğin organizmanın bütün olayı birbirleriyle baktığında. Dünyaya dönün, dünyayı keşfedin. Doğanın içinde olmanın ne kadar kıymetli olduğunu şey yapın. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. İnsanlar evlerine çok fazla önem vermeyebiliyorlar ama bence ev bir mutluluk için evin enerjisinin yüksek olması, huzurlu olması, illa çok lüks olması gerekmiyor. Yani ben çok lüks mesela yani çok çok büyük bir evimiz vardı bizim mesela gelen falan oluyordu. Hayatımda yaşadığım en kötü evdi baktığında. Mesela bir tane çok küçük bir evimiz vardı. Ciddi söylüyorum böyle hani misafir çağırsak acaba işte yargılarlar mı bizi falan diye düşündüğümüz bir evdi. Hayatımızdaki en güzel evdi. O yüzden de hani büyüklüğüne, küçüklüğüne, gösterişine bakmadan evin enerjisinin ne olduğuna dikkat ederek sizi besleyecek, ruhunuzu besleyecek bir yerde yaşamayı seçin. Bu yer illa en lüks semtte olmak zorunda değil. Seçin. Siz zaten orayla ilgilendiğinizde oranın enerjisini de temizliyorsunuz. Ama içinde bağırışın, çağrışın olduğu, hakların yendiği, özellikle de çocuklarınız sizin en çok korumanız gereken varlıklarken çocuklarınızın hakkını yiyorsanız, onların olmaları gereken kişiye, özlerindeki oldukları kişiyi ortaya çıkarmalarında onlara destek olmuyorsanız, onları yargılıyorsanız o evin zaten huzurlu bir ev olması mümkün değil. Kabul edin. İnsanları olduğu gibi kabul edin. Bırakın etraftaki diğerleri ne düşünüyor hiç umurunuzda olmasın ya. O sizin yavrunuz olduğu gibi kabul edin. Sen onu olduğu gibi kabul ettiğinde o zaten çok güçlü bir varlığa dönüşecek. Ama eğer onu sürekli eleştirirsen, olduğu gibi kabul etmezsen o çok güzel bir laf var yine Kahneman'ın lafı. Şöyle diyor. Bir çocuğu eleştirdiğinde, hunharca eleştirdiğinde o çocuk sana olan sevgisini kaybetmez, kendisine olan güvenini kaybeder ve kendisine olan sevgisini kaybeder. O yüzden mesela bu süreçte bu da var. Yani bunu da şey yapmak lazım, ciddiye almak lazım. Peki bu konuştuğumuz her şey çok kıymetli. Zaten senin zihninden geçen her şeyi duymak istiyorum ben. Sen insanlara üç tane damıtılmış, gerçekten de kalbinden gelerek şuna şuna şuna dikkat et dediğin 3 bilgi vermek zorunda olsaydın bu 3 evet. Bilgi ne olurdu?
Birincisi bir kere karşısındaki her insana, gördüğün her insana bir kere güler yüzle bir selam ver ve belki onda gelecek senin farkında olmadığın bir kapıyı açacak bir anahtar anlamında bir sözcük duyacaksındır ve dolayısıyla bir kere etrafındaki tüm selam verebileceğin, merhaba diyebileceğin insan sayısını arttırırsa bunun önemli olduğunu. İkincisi güne şükrederek başlamak ve dolayısıyla o biraz önce söylediğim o ritüeli yapmak. Dönüp dünkü dosyaları kapatıp bugüne hazır olduğunu bilmek ve güne çıkarken de onun durumuyla başlamak. Üçüncüsü de dönüp doğanın büyüklüğü karşısında acizliğini değil o doğanın büyüklüğü karşısında küçük bir damla olduğumuzu ve bu damladan büyük bir enerji çıkartmak için kendine yatırım yapmanın dışında elinde bir enstrümanın olmadığını ve bunun için büyük büyük binalar dikip zengin olmaktan ziyade doğduğun günden beri ruhunla, tanrıyla titreşim içinde olan, varlık nedeninin olan ve belki bu fiziki bedende belli bir süre sonra bile yaşamaya devam edecek olan iç sevginin enerjisine sahip çık, onu anlamaya çalış. Önce kendini anla, kendini keşfet. Onun için hayatı keşfetmeden önce içindeki çocuğu keşfet ve dolayısıyla hedefin de hayatı keşfetmeye dönüşsün derim.
Ay, çok güzel. Çok çok çok güzel. Özellikle hani hayatını bu tip bir şey, bu tip bir bilgiyi açmış insanların şu an senin söylediğin şeyin ne kadar kıymetli olduğunu anında hissettiklerine eminim. Çünkü bu bir rengi görebilmek gibi. Hani rengi göremeyen insan o rengi anlatamazsın ama o rengi görebilmek hepimizin nasibi. Eğer emeğini verirsek o nasibe de ulaşıyoruz zaten. O yüzden çok çok güzel şeyler söyledin. Ben seni Gülçin'den almak istemiyorum. Tam saat bir saat oldu ama ben seni sabaha kadar dinlerim. Yani eğer devam edelim dersen devam edelim ama biliyorum ki sabah çok erken kalktın. Bir sürü klinikte hasta demeyi sevmiyorsun biliyorum. Ama işte hasta gördün. Onların tedavilerini yaptın. Bunlardan bir tanesi de bendim. Saat 4'ten beri senin kliniğindeydim.
Ben zamanda bir biçimde ben zamanı biraz resetleyebilen bir özelliğe sahibim. Bir 10-15 dakika daha istersen yapabiliriz ve
çok isterim.
Daha sonrasında da belki olayı sadece pandemiyle alakalı değil, belki XX ile XY'nin hem fizyolojik hem fiziksel bir o kadar da zihinsel farklılıklarını masaya yatırmak.
Çok isterim.
Bu eleştiri anlamında değil, bu eleştiri anlamında değil, ortak paydaları. Yani çünkü bir ihtiyacı göstermeden kimse o konuda bir kendisine bir dizayn etmeyi bilmiyor ve çünkü bilmediğiniz bir şeyi de, farkında olmadığınız bir şeyi de normal gidiyormuş gibi oluyor. Bu neye benziyor? Ben günlük hayatımda bunu hastalarımda sıkça görüyorum. Ben sağlıklıyım diyor, zaten sadece geldim. Sonra ölçümler yapıyorsun ve tedavi bir sürü şey değiştiğinde diyor ki ya ben bunların farkında değildim. Ben de bunu hocamdan öğrendiğim çok basit bir örnekle veriyorum. Diyorum ki sigara içen biri sigaralı ortamda saatlerce oturuyor, sigara içiyor. Sigaranın zararlarını da biliyor. Sözüm onu idrak da ediyor ama o ortam onu rahatsız etmiyor. Diyor ki bana zarar vermiyor. Çok da basit bahaneleri var. Ben zaten dudak direkçisiyim. Sigara bana zarar vermiyor. Ne zaman ki onu o toksik ortamdan kurtarır, sigarayı bıraktırır ve bedeni temizlerse ve o birey, aynı insan, en ufak bırak sigaralı ortamda sigaranın içildiği birinin arabasından bile binemiyor ve rahatsız oluyor. Yani bedeniniz toksik ise, düşünceleriniz toksik ise siz onu açılmanın farkında değilsiniz. Her şeyi koduya dönüştürebilirsiniz. Tabii. İçinize olan çocuk o toksik düşüncelerden arınıp sevgiye dönüşmek gibidir. Yani sigarayı bıraktığınızda bedeniniz nasıl temiz olduğunda en ufak bir sigara dumanı sizi rahatsız ediyorsa iç dünyanıza döndüğünüzde kimseye kötülük yapamazsınız ve dolayısıyla toksik düşüncelerden uzaklaşırsınız. Ve mümkün mertebe çabanız da benzer çaba içinde olanlarla titreşim içinde olmak. Dolayısıyla şu doğa hepimizin ve biz bu doğanın sadece geçici bir zaman dilim misafiriyiz ve bunun sahip çıkmak. Ve Covid süreci bize şunu gösterdi. İnsanlar kendini az değiştirdi ama ona rağmen doğada çok güzel şeyler oldu. Örneğin İstanbul'da yaşayanlar, ben bu yaz kaç tane yunus gördüm. Kaç yıldır İstanbul'dayım, yunus görmemiştim. Yani sadece bir deniz trafiğini rahatlatmamız bile oradaki AYK ekolojik seviyeyi toparladı. Trafiğin akışının azalması doğadaki kirlenmenin önüne geçti. Dolayısıyla Covid süreci bizi evlere kapatırken doğa için çok pozitif şeyler yaptı. Doğa bunun pozitif hanesine yazarken bizler bunu çok azımız pozitif haneye dönüştürdü. Birçoğumuz daha çok suçlayıcı noktalara geldik ve hatta ikili ilişkilerden sorun haline geldik. Almanya'da Würzburg Üniversitesi ile Münih Üniversitesi'nin özellikle psikiyatri ve psikologların bir araya geldiği bu post-Covid, Covid sonrası korku, anksiyete ve depresyon projeksiyonu yapmışlar. Ve şu an geriye dönüp baktığımızda son 10 yıl yaşananlarla önümüze beklenen 10 yıl projeksiyonda anksiyete, korku ve depresyon hadisenin en az bir 4 kat artacağı yönünde. Dolayısıyla bunu arttıran neden ne? Kişinin izolasyon dediğimiz, izolasyon sadece sizi hapse tıkatmak değil, dört duvar içine tıkatmak değil. Siz iradenizi oraya gömmezseniz o sizin izolasyon olmaktan çıkar. Çünkü izolasyon, hapis de özgürlük de şurada.
Bravo. Siz o zaman çok doğru.
Siz o zihinsel faaliyetinizi, gerçekten iradenizi kendi evinde hapis olmuş gibi algılarsanız izolasyonla, belli bir zaman sonra post travmatik sendrom ve buna bağlı olarak bir sürü travmanın sorunlarını yaşarsınız.
Tabii. Senin o ekran hiç üst üste sadece dosyaların oraya konması değil. Bir de dosyalar hem masa üstünde hem de hepsi açık.
Aynen.
Yani hepsi desktop'ta ve hepsi de açılmış yani. Açık açık orada duruyor yani. Ekran çalışmıyor
ve artık. Bunun yanı sıra biraz önce bir de çocuk örneği verdim. Bana göre en büyük sorunlardan bir tanesi de önümüzdeki 5 yıl içinde bu pandemi süresini yaşayan çocukların gelecekle ilgili yaşama nasıl tutunacakları. Çünkü çocuk tabiri itibariyle evde çıktığında fiziksel olarak çok hareketli. Arkadaşlarıyla fiziksel hareketler yapabilen, boğuşabilen, tartışabilen, koşturan, spor yapan, ders öğrenen eşim çıkartıyorsunuz bunu sadece bilgi olarak bilgisayar karşısında zamanını geçirtiyorsunuz. Ebeveynler de en öne yaptı. Hadi bilgisayarın başına. Yani onun o zaman dilimini sadece onun önüne bir su ya da yemek koymak değil. Onun bilgisayardan arınmış zaman dilimini karşısına alıp o çocuğun gün içinde akıtamadığı enerjiyi ona bir şans vermek. Gerekirse onu stres top olabilmek. Ona disipliner anlamda
paylaşmak. Atan.
Aynen paylaşmak. Öyle. Aynı zamanda. Oğlum ayna olmak. Senin deneyimin var. Geçmişte en azından senin okul döneminde neler yaptığını biliyorsun ebeveyn olarak. Dön ve o deneyimi bir biçimiyle çocukla paylaş ve onu dinlemeye çalış. O sadece olayın bilgi akışı değil. Bilgi her yerde ulaşılır. Ama bilgi seni geliştirmez, olgunlaştırmaz, bir yere taşımaz. Bilgi bir yere kadar etkileyebileceği faktör var. Onun için çocuklarla iletişimi biraz sorgulamak lazım. Sadece çocuğun cebine harçlık koymak, onu okul masraflarını ödetmek, kıyafetini almak, hediyesini almak bir ebeveyn olmayı yeterli kılmaz.
Kesinlikle. Dolayısıyla bir de o bağı belirli bir yaşa kadar kurmuyor sana. Yani çocuğun ihtiyaçlarını giderdiğin için çocuk seninle bağ kurmuyor. Tabii ki de sana karşı sorumluluk hissedebilir. Sen de çocuğuna karşı sorumluluk hissediyorsun. O eşit seviyede sorumluluk hissedebilir. Senin ona hissettiğin kadar. Ama eğer o bağı kurmak için emek sarf etmiyorsan, bir kere çocuğunun tepki gösterdiği şeylere niye tepki gösterdiğini anlamak için gerçekten çabalamıyorsan, o zaman zaten o bağ kurulmuyor ve bağ kurmadığın zaman kesinlikle ve kesinlikle ilişkin ilerleyen yaşlarda seninle vakit geçirmek istemeyen bir çocuğun oluyor. Yani seni hayatında istemiyor. Sen zaten yemek koyan, ihtiyaçları gideren bir insan oluyorsun sadece. Çok bencilce bir ilişkiye dönüşüyor. Bir de iradeyle ilgili çok güzel bir şey söyledin. Onu şöyle bir tamamlamak istiyorum. Dedin ki işte o iradeyi oraya yerleştirmiyorsan dedin şeye. Ben de şunu söylemek istiyorum. İrade eğer bir insanın hayata geçirilmiş bir iradesi yoksa zihni hapistir. Yani iradesiz bir yaşam gerçekte hapistir. İşte koltukta hapissindir, televizyon karşısında hapissindir. O içtiğin içkinin karşısında alkol hapsindesindir. İçtiğin sigarada sigara hapsindesindir. Ama hapissindir. İrade sana etrafındaki bütün maddelerden bağımsız bir şekilde var olabilme gücü veren şey. Ve iradeyi geliştirmek bu anlamda çok çok çok önemli. Yani o yüzden söylediğin şey çok kıymetliydi. Ama senin zihnin çok hızlı çalıştığı için sen aslında hep ziplenmiş bilgiler söylüyorsun. Yani ben onları çok iyi kapıyorum. Yani işte altyapı lazım. Ziplenmiş.
Evet. Belki şunla eklenebilir. Yani irade sürekli beslenmeyi gerektiren, doyması gereken bir yaklaşım. Ve bu doyma da kızım sadece disiplin ve devamlılıkla yapılabilecek okumayla, beslemeyle, ama en önemlisi içindeki çocuğu keşfederek, sevgiye açık olarak sürekli bir şeyleri öğrenebiliyor olmamızı farkında olarak ve belki dönem dönem müzik dinlemek, dans edebilmek, konuşabilmek. Çünkü belli bir akışın içine girdiğinizde, dolayısıyla o örneğin dansın en büyük özelliği ne? Vücut ritmiyle belli bir noktada önceleri ayağa sayarsın. Üç ileri, iki geri vesaire. Belli bir zaman sonra o sayılmaz. Gelen müziğe göre o ritim girer. O ritimle beraber gelen dalga boyları sizin limbik sistemden, amigdala üzerinden bir biçimde bilinç altınıza, iradeye de kapıyı açar. Siz işte o esnada, o düşüncelerde, o en keyifli olduğunuz anda ve giden içinizdeki çocuğa seslenmek istiyorsanız, o an başkaları duysun duymaz önemli değil. Kendinizi bravo, dönem dönem şımartıp ve kendinizi sevdiğinizi söyleyin. Herkesi sevdiğini söylüyorsun ama çıkıp bir ayna karşısında kendine seni seviyorum, bugün de başardın dediğimiz olası yok.
Ama başkasının şöyle bir şey,
başkanın birinin evet, omzuna dokunması ama, gerekmiyor.
Ama şöyle bir şey var. Kendini gerçekten sevebilmen için bir hak ediş olduğunu, hak ediş gerektiğine inanıyorum ben. Neden?
Kesinlikle.
Emek vermek zorundasın. Sen emek verdiğin zaman zaten seviyorsun. Emek vermeyen, bütün gün koltukta oturan, bütün gün işte hayatında hiçbir şey üretmeyen, herkesi eleştiren ve dedikodudan beslenen bir insansan, geçip kendine seni seviyorum demen mümkün değil. Çünkü sevilecek bir varlık olamazsın. Sevilecek bir varlık olabilmen için emek vermen lazım. Neye emek vermen lazım? Fabrikalar yapıp, gökdelenler yaratıp, köprüler yapman gerekmiyor ya. Öncelikle irade geliştirmeye, kendine emek vermen lazım. Aynen. Zaten sevgi arkasına otomatik olarak geliyor. Şimdi sen çok kolay konuşuyorsun. Ben senin kendini sevdiğini senin gözlerin içinde görüyorum. Ve yani seni nereye koyarsak koyalım zaten sevecek bir varlıksın. Neden? Çünkü emek vermeyi çok güzel bir şekilde kas haline getirmişsin. Geliştirmişsin bunu. Senin için emek vermek artık o kadar kolay ki. Hiç üşengeçliğin yok. Çünkü neden? Adım adım ilerlemişsin. Ve bu adım adım ilerleme yolculuğunu herkesin yaşaması lazım. 40 yaşına gelmiş ama hiç hayatında emek vermemiş, geç kalmış demek değil bu. Tam tersi, çok farklı bir hikaye gelişecek demek orada.
Ben bu yıla kadar balık pişirmeyi bilmiyordum. Öğrendim ve çok da keyifli balık yapıyorum. Yani dolayısıyla gerçekten her şey mi öğrenilebilir?
İyi, ben çünkü biliyorsun yemeğe geleceğim. Et olarak bir tek balık yiyorum. O yüzden evet, kesinlikle.
Onun için
seni çok seviyorum. Bu yıla kadar... İyi ki varsın gerçekten.
Can çok teşekkürler. Benim. Pazar günü hatırlatayım. Pazar günü saat 19.20'de de KRT'de sohbetimizin çok daha bir farklı
boyutu. Evet, ikimizin sohbeti var.
Sohbeti var. Arkadaşlar oraya bekliyor. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
Güçle çok sevgiler. Lütfen benim için özür dilerim. Zamanını aldım ondan ama affetsin. Yani şey olsun, helal etsin. Çok sağ olacağım. Çok sevgiler.
Görüşürüz. Bay bay.
Ben de. Evet arkadaşlar, bir iradeyle ilgili bir konuyu daha işlemiş olduk. Umarım gerçekten hayata katkısı olsun. Doktor Hüseyin Nazlıkul zaten sayfası da var. Yani çok kıymetli kitapları var. Böyle çok kıymetli bilgileri herkesten önce çok orijinal bir şekilde bize yaymaya çalışan bir varlık. O yüzden umarım sizin de hayatınızda yeri olsun. Çok çok sevgiler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Unutmayın, okuma yolculuğu linkine tıklıyorsunuz. Okuma yolculuğu hypetistanbul.com'a giriyorsunuz ve okuma yolculuğu linkine tıkladığınız zaman orada bir sürü makale, bir sürü bu pazarda yüklenecek, şimdi videolar yüklenecek. Oradaki içeriği lütfen okuyun. Oradaki içerik çok kıymetli. Özellikle de işte bu Maslow'un piramidiyle iradenin geliştirilmesiyle ilgili algıyı indirmeden yola çıkmamamız gerekiyor. Herkese çok sevgiler. İyi akşamlar.